Ayrım 37.
Sayfa 341. Belli ki lafın uzayıp gitmesinden epey tedirgin olmuştu. Bunu hissedebiliyordum. Nasıl yapıp da beni başından savabileceğini kestiremiyordu. Ama o benden kaçtıkça ben de daha fazla bilgi edinmek için ısrarcı oluyordum. Hayat amma da zor. Sence de öyle değil mi? İnsan ne numaralar yapmak zorunda kalıyor, değil mi diye eveleyip geveliyordu laf olsun diye. Ancak ben onu sadede gelmeye zorluyordum, kaytarmasına izin vermemeye kararlıydım. Enrollerin sanıldığından da fazla paraları olduğu söyleniyor. Sen ne dersin bu işe? Madem ki artık evlerine girip çıkar oldun. Evet, öyle de olabilir tabii ama öyle ya da böyle koca karıdan kurtulmak istiyorlar. Sır saklamada asla becerikli olamamıştı Robinson. Hayatın pahalılaşması meselesi, biliyor musun? Giderek pahalılaşması yüzündenmiş koca karıdan kurtulmak istemeleri. Bana dediler ki, yani öylesine, sen onun deli olduğunu kabul etmek istemiyormuşsun, hakikat mi? Bu konunun üzerinde fazla durmadan da hemen bana ne yöne gittiğimi soruverdi. Hasta muayenesinden mi geliyorsun sen? Yolda izini kaybettiğim koca ile olan maceramı anlattım biraz ona. Bu onu epey güldürdü ancak aynı zamanda öksürttü de. Kapanıp öksürmek için karanlıkta öyle bir iki büklüm olmuştu ki onu artık neredeyse göremiyordum. Burnumun dibinde olmasına karşın. Yalnızca ellerini görebiliyordum azıcık. Gecenin içinde kocaman soluk bir çiçek gibi ağzının önünde usulca bitişen, titreyen. Kendini tutamıyordu. Evinin önüne vardığımızda nihayet cereyan yüzünden diyebildi. Öksürük öksürüğe kalmıştı. Az cereyanlı değildir benim evde ha. Üstelik evde pire de var. Pire var mı sendekinde? Ha? Bende de vardı. Olmaz mı diye yanıt verdim ona. Hastalarımdan kapıyorum. Sence de hastalar sidik kokmuyor mu diye sordu bana o zaman. Evet, ter de kokarlar. Yahu dedi usulca. Epey bir süre düşüncelere daldıktan sonra ben aslında hasta bakıcı olmayı çok isterdim valla. Neden? Çünkü bak şimdi insanlar sağlıklıyken açıkçası ürkütücüdürler. Özellikle savaştan beri. Ben onların aklından ne geçtiğini biliyorum. Onlar bunun her zaman farkında değiller. Ama ben akıllarından ne geçtiğini gayet iyi biliyorum. Ayakta oldukları sürece tek düşündükleri şey karşılarındakini öldürmek. Oysa hastalandıklarında şurası kesin ki artık o kadar ürkütücü olmaktan çıkıyorlar. Gel gelelim, ayakta oldukları sürece inan bana onlardan her şey beklenir. Yalan mı? Doğruya doğru demek zorunda kaldım. Peki ya sen? Sen de zaten bu nedenle doktor olmayı seçmedin mi diye sordu bana bu sefer de. Düşündükçe farkına vardım ki pek de haksız sayılmayabilirdi Robinson ama hemen bir öksürük nöbetine tutuluverdi. Ayakların ıslak, böyle gece kuşu gibi ortalıkta dolaşmaya devam edersen eninde sonunda zatürre olacaksın. Hadi artık evine dön diye nasihat ettim ona. Git yat. Böyle arka arkaya öksürmek onun bayağı canını sıkıyordu. İhtiyar Enrol ana var ya, işte şu sıkı bir grip geçirecek olan biri varsa esas odur diye uzanıp gülerek öksürdü kulağımın dibinde. Nasıl yani? Gör bak dedi bana. Yine ne altlar karıştırıyorlar? Sana daha fazlasını söyleyemem, görürsün. Bak şimdi, hey Robinson, adiliğin alemi yok. Anlat bakayım şunu bana, benim ağzım sıkıdır, bilirsin. Şimdi de aniden bana her şeyi anlatma arzusuna kapılıvermişti. Belki bir yandan da onu göründüğü kadar boyun eğmiş ve yüreksiz sanmamam gerektiğine beni ikna etmeye çalışıyordu. Çıkar bakalım baklayı ağzından diye alçak sesle bir kez daha gaz verdim ona. Benim ne kadar ketim olduğumu bilirsin. Günah çıkartmak için aradığı bahane buydu işte. Bak orası doğru. Sen susmasını iyi biliyorsun diye teyit etti. Ve başladı ötmeye. Hem de şakıya şakıya. Sen misin soran? Al sana istemediğin kadar. Contumens bulvarında gecenin bu saatinde bizden başka kimsecikler yoktu. Hatırlıyor musun diye girdi söze. Hani şu havuç tüccarının hikayesini. Bu havuç tüccarı hikayesini hemen anımsayamadım. Biliyorsun işte aşk olsun diye ısrar etti. Bunu bana sen anlatmıştın ya. Ha evet, birden şarj etmişti. Rude Brumer'deki demir yolu işçisi mi? Hani şu tavşan çalayım derken taşaklarına makine dolusu kurşun yiyen. Evet biliyorsun işte. Kuder Kundel'deki manavın oradaki hadise. Doğru yahu, şimdi oldu işte dedim. Çünkü hala bu eski hikayeyle ihtiyar Enrol ana arasındaki bağlantıyı kuramıyordum. Çok geçmeden kafama dank etmesini sağladı. Hala anlamadın mı? Yo dedim ama artık doğru anlamış olmaktan korkuyordum. Hele şükür jeton amma da geç düştü. Bana bak, anlaşılan sen iyice yoldan çıkmışsın diyemeden edemedim. Yani şimdi sırf gelinin keyfi olsun diye ihtiyar Önrol anayı öldürmeye kalkışmayacaksındır umarım. Bana ne? O beni ırgalamaz. Ben sadece bana ısmarladıkları tavşanlığı yapmakla yetineceğim. Makineyi ayarlamak onların işi. Tabii keyifleri bilir. Bu iş için sana kaç para veriyorlar? Tahtalar için 100 frank, ayrıca işin ayarlanış biçimi için 250 frank, bir de sırf olayın kendisi için 1.000 frank daha. Yani anlarsın ya, daha işin başındayız. Böyle bir hikayeyi tabii anlatmasını bilirsen sıkı bir ranta çevirmek işten bile değil. Değil mi yavrum? Çaktın mı manzarayı? Çakmıştım manzarayı gerçekten de ve pek de şaşırmamıştım. Bu yalnızca hüznüme hüzün katıyordu, o kadar. Bu gibi durumlarda insanları caydırmak için ne deseniz boştur. Yaşam sanki onlara karşı pek mi sevecen davranıyor? Onlar şimdi kime ya da neye acısınlar yani? Üstelik ne diye? Ötekilerini mi düşünecekler? Bugüne kadar kim başkasının cehennemdeki yerini almak üzere oraya inmiş? Asla. Olsa olsa birinin ötekini zorla oraya indirdiğine tanık olursunuz, o kadar. Ne tam kindar ne tam iyi niyetli. Üstelik eğilimlerinin belirsizliği nedeniyle de hep can sıkıcı olan diğer insanlarda gözlemlediklerime kıyasla Robinson'ın benliğini birden sarıveren bu cinayet istidadını aslına bakılırsa bir türlü ilerleme olarak görüyordum. Sonuçta bu vardığımız noktaya dek Robinson'ı gecenin içinde izlemek suretiyle yine de epey bir şeyler öğrenmiş oluyordum. Ancak bir riski vardı. Yasa. Yasa diye belirttim ona. Bayağı tehlikeli bir iştir. Yakayı ele verirsen, hele sen, şu sağlığınla asla paçayı sıyıramazsın, hapiste çürürsün, dayanamazsın. İnceldiği yerden kopsun diye yanıt verdi. Sıradan insanlara özgü düzgün dalgalar canıma yetti artık. Yaşın ilerlediği halde hala gülme sırasının sana gelmesini bekleye durursun. Sıra sana geldiğinde de tabii bunun için de çok sabırlı olmak gerek. Çoktan gebermiş ve gömülmüş olursun. Namuslu addedilen meslekler, öyle denir ya hani, aslında hödüklere uygun bir business'tir. Zaten sen de bunu en az benim kadar iyi biliyorsun. Olabilir ama ya gerisi? Alabileceğin darbeler, eğer risk olmasaydı herkes bu tür işlere bulaşmaya kalkışırdı. Ayrıca bilirsin polis de bayağı gaddardır. Yani erisi de var, doğrusu da. Durumu tartıyorduk. Sana aksini söyleyen mi oldu ki? Ama anlıyor musun? Böyle eşek gibi çalışmayı sürdürmek, hele içinde bulunduğum koşullarda öksüre öksüre bir beygiri bile sırtına almaya razı edemeyeceğin yüklerle. Yani başıma bundan beter hiçbir şey gelemez artık. Benim kanaatim bu. Hiçbir şey. Ona aslında haklı olduğunu söylemeye cesaret edemiyordum. Olur da yeni dümeni çuvallarsa ileride bana sitem edebilir korkusuyla. Derken konuya daha sıcak bakabileyim diye bana ihtiyar kadın konusunu fazla dert etmemeni sağlamaya yönelik bir dizi gerekçe sıraladı. Çünkü ne de olsa öyle ya da böyle zaten kazık çakacak hali yokmuş dünyaya kadıncağızın, hele o yaşta. Yapacağı iş bir anlamda onun son yolculuğunun ayarlanmasından ibaretmiş, işte bu. Ne derse desin pek sevimsiz bir dalavereydi bu. Pek. Kadının çocuklarıyla tüm ayrıntılar konusunda anlaşmıştı bile. Madem ki ihtiyar kadın yeniden evinden dışarı çıkar olmuştu, o zaman bir akşam ona tavşanlara yem vermesi söylenecekti. Makine de uygun biçimde oraya kurulmuş olacaktı. İhtiyar kadın kapıya dokunur dokunmaz da suratının ortasına patlayıverecekti. Tam da manavın dükkanında olduğu gibi. Zaten mahallede adı deliye çıkmıştı. Kimse bu kazayı fazla yadırgamazdı. Soranlara asla tavşanlığa gitmemesi gerektiğinin ona sıkı sıkı tembih edildiği söylenirdi. Söz dinlememişti. O yaşta da artık böyle, tam da suratının ortasına patlayacak şekilde ayarlanan bir makine atışından sağ kurtulacak hali de yoktu ya. Ne diyeyim, suç bende. Meğerse ne de hoş bir hikaye anlatmışım Robinson'a. Ve panayırla birlikte müzik geri döndü. Hani sesi o ta uzaklardan, henüz ufak bir çocuk olduğumuz dönemden anımsayabildiklerimiz kadar gerilerden gelen, asla susmayan, orada burada, kentin köşe bucağında, kırların ücra köşelerinde, yani haftanın sonuna varıldığında yoksulların ne hale geldiklerini görebilmek için oturdukları her yerde duyulan müzik. Cennettesiniz denir onlara. Sonra da onlar için müzik çaldırılır, kah orada, kah burada, mevsimden mevsime, bir önceki yıl zenginleri coşturmuş, ne varsa dıngırdatan, öğüten bir müzik. Bu atlı karıncadan dökülen kurgulu mekanik müziktir. Trafiğe çıkmayan arabaların, korkutmayan korku tünellerinin, pazıdan yoksun ve hiç ayı boğmamış güreşçinin minderinin, sakalı olmayan sakallı kadının, boynuzlu falcının, la sesinden mahrum laternanın müziğidir. Hani o içi boş yumurtaların hedef alındığı poligonun arkasında duran. Bu, haftanın sonunu zor getiren insanları kandırmanın panayırıdı. Haydi hep beraber içelim şu köpüksüz birayı. Ama ya garson? İşte onun ağzı gerçekten leş gibi kokar yapay korunun altında. Ayrıca paranın üstünü getirirken verdiği bozuklukların içinde pek acayip olanları vardır. Hatta haftalarca incelemekten bıkmayacağınız kadar gülünçtürler ve tabii bir başkasına kakalamakta da epey zorlanırsınız. O da ancak sadaka dağıtırken. Bayram dedik ya, eğlendirici olmak gerek elden geldiği sürece, yani açlıkla kodes arasında. Her şeyi oluruna bırakmalı. Madem ki oturacak yer bulduk, hemen şikayete başlamanın alemi yok. Hiç yoktan iyidir. Oydu işte, onu yine gördüm. Uluslar atış standı. Hani bir zamanlar St. Cloud Parkı'nın patikalarında Lola'nın dikkatini çekmiş olan nice yıllar geçmişti üstünden. Bayram yerlerinde gerilerden gelen her şey yeniden karşısına çıkabiliyor insanın. Neşeli geğirtilerdir bayramlar. O zamandan bu yana kalabalıklar yeniden St. Cloud'un ana yoluna geri dönüp dolaşmaya başlamıştır herhalde. Gezmeye çıkanlar. Savaş tümüyle geride kalmıştı artık. Sahi, atış standının sahibi hala aynı kişi miydi acaba? Savaştan sağ salim dönebildi mi ki o? Her şey ilgimi çekiyordu. Görünce hedefleri tanıdım ama artık aynı zamanda teyyarelerin üstüne de ateş ediliyordu. Yenilik, gelişim, moda. Düğün alayı hala orada duruyordu. Askerler de, hatta bayrağıyla birlikte belediyede. Yani her şey. Üstelik eskisine kıyasla üzerine ateş edebilecek çok daha fazla şey vardı artık. Ancak arabaların çarpıştığı alanda yeni bir icattı bu. İçinde durmadan yaşanan bir tür kazalar ve bunların insanın beyninde yarattığı, içini dışına çıkaran korkunç sarsıntılar sayesinde insanlar çok daha fazla eğleniyorlardı. Habire yenileri geliyordu. Vahşice arabalarını çarpıştırıp durmadan lök diye düşerek araçlarının titrek sürücü sepetlerinin dibinde dalaklarını parçalama heveslisi dangalaklar ve çığırtkancıklar. Üstelik onları durdurmak da olanaksızdı. Hiç pes etmiyorlardı. Hiç bu kadar mutlu olmamış gibiydiler. Bazıları bu yüzden iyice sapıtıyordu. Onları o facialarının başından zorla çekip almak gerekiyordu. Verdiğiniz o 20 para karşılığında üstüne bir de ölümü ikram edeceğiz dense bile yine de koşa koşa o alete binmeye razıydılar. Saat 4 sularında panayırın orta yerinde Orfeon dinletisi vardı. Orfeon, Fransa'da erkeklerden oluşan koroya verilen ad. İlle de müzisyenlerin hepsini sırayla almak isteyen bistrolar yüzünden Orfeon'u bir araya getirmek deveye hendek atlatmaya benziyordu. En sonuncusu bir türlü gelmek bilmiyordu. Herkes onu bekliyordu. Birileri onu getirmeye gidiyordu. Bekleyelim, gidip alalım derken insanların yeniden boğazı kuruyordu ve sonuçta ikisi daha ortalıkta kayboluveriyordu. Öyle olunca da sil baştan. Toz topraktan kurtulabilen domuz biçimindeki baharatlı çörekler kutsal kalıntı gibi el ikonu kıymete biniyor ve bu ödülü kazananları feci şekilde susatıyordu. Ailelere gelince onlar gidip yatmak için önce havai fişek gösterisini bekliyorlardı. Beklemek bu da bayramın bir parçasıdır. Gözden ırak, durmadan çınlayan binlerce boş şişe titreşiyordu masaların altında. Kıpır kıpır ayaklar, kimisi teşne kimisi diklenen. Parçalar ezbere bilindiğinden kimsenin müziğe kulak astığı yok. Ne de iki franka görülecek şeylerin canlandığı barakaların arkasındaki motorların tık nefes silindirlerine. Yorgunluk sarhoşu olunduğunda bu kez insanın kendi kalbi şakaklarında zonklamaya başlıyor. Güm güm diye vuruyor kulakların dibine ve sanki kafanın çevresine gerilmiş o bir tür kadifemsi dokuya. İnsan günün birinde çatlamayı işte böyle beceriyor. Amin. Günün birinde içteki hareket dıştakiyle birleştiğinde ve tüm düşünceleriniz etrafa saçılıp nihayet yıldızlarla eğlenmeye gittiklerinde. Bayram süresince ağlaşmalar eksik olmuyordu şurada burada kazara sandalyeler arasında ezilen çocuklardan ötürü. Bir de arzuları terbiye edilmekte olan atlı karıncaya bir daha, bir kez daha binmenin onlara vereceği o kocaman küçük mutluluklara direnmesi gerektiği öğretilenler yüzünden. Panarı fırsat bilip sağlam bir kişiliğe kavuşmalı. Ağaç yaşken eğilir. Bu yavrucuklar daha henüz her şeyin bir bedeli olduğunu bilmiyorlar. Işıl ışıl tezgahlarının arkasına kurulmuş o yetişkinlerin biriktirdikleri, hükmettikleri ve taşkın gülümseyişlerle savundukları hazinelerine sahip olmak için müşterilerini teşvik ederken bunu salt iyiliklerinden yaptıklarını sanıyorlar. Yasayı bilmez çocuklar. Ebeveynleri suratlarına indirdikleri tokatlarla öğretirler onlara o yasayı ve korurlar onları çeşitli zevklerden. Gerçek bayram aslında yalnızca ticaretin bayramıdır. O da iyice derinden, gizliden gizliye. Ticaret asıl akşam olunca bayram yapar. Tüm o bilinçsizler, müşteriler, o sağmal inekler gittiklerinde. Ortalığı yeniden sessizlik kapladığında ve sonuncu köpek Japon bilardosunun üstüne son idrar damlası nihayet fışkırttığında. Artık hesapları yapma zamanı gelmiştir. Bu an ticaretin hem gücünü hem de kurbanlarının sayısını parayla ölçtüğü zaman dilimidir. Bayramın son pazar akşamı bistro patronu Martrodi'nin hizmetçisi elini kesmiş salam doğrarken bayağı da derindi yarası. Aynı akşamın sonuna doğru çevremizdeki her şey nihayet epey aydınlandı. Sanki olaylar artık kaderin bir ucundan ötekine kararsızca sürüklenmekten bıkmış da gizlendikleri yerden hep birlikte çıkarak benimle konuşmaya başlamışlar gibi. Ancak o tür anların insanlarından ve olaylarından sakınmak gerek. Olayların size bir şeyler söyleyeceğini sanırsınız. Derken hiçbir şey söylemezler ve çoğu zaman size ne söylemeye niyetlendiklerini bile anlamanıza fırsat vermeden gece onları tekrar ele geçirir. Her şey bir tarafa, şahsen benim de deneyimim buydu. Her neyse, öyle ya da böyle aynı akşam Martrodi'nin bistrosunda Robinson'ı gördüm. Tam da patronun hizmetçisine pansuman yapmaya gitmişken. O ortamı gayet iyi anımsıyorum. Yanda Arap müşteriler vardı. Toplu halde kanepeye sığınmış uyukluyorlardı. Çevrelerinde olup bitenlerle katiyen ilgilenmiyor gibiydiler. Robinson'la konuşurken lafı önceki akşamki, hani o tahta levhalar taşırken yakaladığım akşamki sohbetimize getirmemek için özen gösteriyordum. Hizmetçi kızın yarası dikiş atması kolay bir yara değildi. Dükkanın dibi de yeterince aydınlık olmadığı için iyi göremiyordum. Konuşmamı engelliyordu bu, yani dikkatimi toplamak. İşim bittiğinde Robinson beni bir köşeye çekti. İlle de bana o meselenin çantada keklik olduğunu teyit etmek istedi. Hem de pek yakında halloluyormuş. Epey canımı sıkan ve duymamış olmayı yeğleyeceğim türden bir ifşaattı bu. Pek yakında ne? Biliyorsun işte. Yine mi o mesele? Bil bakalım şimdi ne kadar veriyorlar bana? Bilmeye hiç de hevesli değildim. 10.000, sırf çenemi tutmam için. Az para değil. Açıkçası artık düzlüğe çıktım diye ekledi. Benim hep eksikliğini hissettiğim şeydi bu 10.000 frank. İşin başında olması gereken o 10.000 frank yani, anlıyor musun? Doğrusu benim şimdiye kadar hiçbir mesleğim olmadı ama işte cepte 10.000 frank olunca. Onlara daha şimdiden şantaj yapmaya başlamıştı anlaşılan. Bu 10.000 frankla neler yapabileceğinin, ne gibi işlere girişebileceğinin farkına varmamı istiyordu. O, kuytuda, duvara yaslanmış beklerken bu konuyu düşünmem için bana zaman tanıyordu. Yepyeni bir dünya, 10.000 frank. Yine de şu meseleyi düşündükçe, acaba ben de bir ölçüde okkanın altına gider miyim diye işkilleniyordum. Eğer onun bu kalkıştığı işe derhal karşı çıkıyor görünmezsem, acaba bir tür suç ortağı durumuna mı düşerdim yoksa? Hatta aslında onu ihbar bile etmeliydim. Kendi hesabıma o insanlık ahlakı gibi meseleleri hiç ama hiç iplemiyordum. Herkes gibi yani. Bana ne? Ama bir de o pis meseleler vardı. Bir cinayetin tam orta yerinde adalet mekanizmasının sırf vergi mükelleflerini o adileri eğlendirmek için kurcaladı o pis vıdı vıdılar. İşte oraya varırsa geldi ayıkla pirincin taşını. Neler görmüştüm neler. İlle de bir facia yaşanacaksa bari gazetelere yansıyan cinsinden değil de sessizce halledilen cinsinden olmasını yeğlerdim. Yani sonuçta hem meraktan çatlıyordum hem de diken üstünde duruyordum. Bu noktaya kadar gelebiliyor ancak her zamanki gibi işin daha ötesini gerçekten kurcalayacak cesareti bulamıyordum. Gecenin ortasında gözlerimi açmak gerekliliğiyle karşı karşıya kaldığımda onları kapalı tutmak neredeyse daha çok işime geliyordu. Ne var ki Robinson ille de açmamı, algılamamı ister gibiydi. Lafı değiştirmek için bir yandan yürürken kadın konusunu açtım. O pek sevmiyordu onları, yani kadınları. Valla biliyor musun, ben onlar olmadan da gayet iyi idare ediyorum diyordu. O güzel kıçları, kalın kalçaları, yürek gibi ağızları ve hep bir şeylere gebe karınları. Kah velet, kah hastalık. Kiramızı onların gülücükleriyle ödeyemeyiz. Öyle değil mi? O fakirhanemde bir karım olsaydı eğer, benim bile onun kıçını göstermeye kalkmam dahi ev sahibini ayın 15'inde kirayı kuruşu kuruşuna tahsil etmekten alıkoyamazdı. Bağımsızlıktı Robinson'ın zaafı. Bunu kendi de kabul ediyordu. Ancak patron Matrodin bizim fiskoslarımızdan ve kenarda köşede dolap çevirmemizden bıkmıştı bile. Robinson, bardaklar ne oldu? Tanrı aşkına diye emretti. Siz dururken ben mi yıkayacağım yani? Robinson hemen fırladı. Gördüğün gibi diye bilgilendirdi beni. Burada bir ek işe başladım.